Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyet Yolculuğu programımızda geçtiğimiz hafta İran özeli üzerinde, İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu vuku olan gerginlik, bu nereye evrilebilir, aslında bunun gerekçeleri nedir özeti üzerinden bir program yapmaya gayret etmiştik. Hocam şöyle kapamıştık, aslında tarih tekerrür ediyor buyurmuştunuz. 1000 yıl önce uygulanan aynı tezgahı Batı uyguluyor. Dolayısıyla İslam dünyasını İran'ın esaretine verip kendileri istediği gibi at koşturmak, daha da ileri boyutta akaid anlamında da bu dünyayı baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar dediniz. Hocam ben biraz evvelinden alayım. Geçtiğimiz programda sizin güzel bir tabiriniz var. Parantez kapatan iki tane ulustan bahsettiniz. Biri Çin, biri Rusya. Şimdi buradan ben şöyle bir harekete geçmek istiyorum müsaadenizle. Malum devleti oluşturan üç ana unsur var. Biri egemenlik, biri nüfus, biri de coğrafya, yani ülke. Şimdi bunlardan özellikle egemenlik gibi kenara koyacak olursak, nüfus ve coğrafya size kaçınamayacağınız bazı kazanımlar veya riskler yüklüyor. Hani coğrafya kaderdir diyorlar ya. Yüklüyor. Bu İbn Haldun'un değil mi hocam? İbn Haldun'un. Coğrafya kaderdir. Evet, coğrafya kader. Dolayısıyla hocam, bu coğrafyalarda yaşayan devletlerin kaçınamadıkları hinterlandları var. Buna göre belirledikleri ideolojileri var, politikaları var falan filan. Şimdi İran da böyle bir devlet. Yani İran, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani İran'ın coğrafya üzerindeki emelleri ne Şahlık döneminde değişti, ne Cumhuriyet döneminde değişti, ne de şimdiki Hümeyni rejiminde de değişmiş değil. Peki o zaman biz de bu parantezi kapatmalıyız. Yani bu parantezi kapatmalıyız derken, bu coğrafya bizim kaderimizse bize ne Libya'dan? Suriye'den eşimiz var. İran'da bana ne? Şu bu deme bir lüksümüz var mı? Demin geçen program biraz bahsettik ya, yani bunu diyen laik zihinlerde bile işte biz dünyaya örnek oluyoruz gibi bir ümmetsel bilinç var aslında.
Ya şimdi şöyle, şimdi Türkiye'de yani önceden yoktu bu. Yani bu meselenin üzerine gidilmesi lazım. Dikkatli bir şekilde gözlemi iyi yapmak lazım. Şöyle bir hikaye çıktı ortaya. Yani bizim yaşadığımız tecrübenin bu laikleşme sürecinin normal olduğu, yani bu
olması gereken oldu.
Olması gereken oldu. Bütün İslami kesimler tarafından da yavaş yavaş benimsenmeye başlandı. Benimsenmeye başlanıyor. Halbuki tam tersi bir sürece girilmesi gerekir. Tam tersi bir perspektif ancak bizi kurtarabilir. Türkiye'de rejimin bir şekilde aldığı bütün kararların sanki dinsel bir kararmış gibi uygulanmasına yol açıyor. Yani yasaklar oldu. Laiklik üzerinden insanlar perişan edildi. Rahmetli Erbakan Hoca'nın 5 tane partisi laiklik üzerinden kapatıldı. Türkiye'de darbe üstüne darbe yapıldı. Bu darbelerin gerekçesi laiklik olarak sunuldu.
Doğru.
Ne oldu? Bunları unutalım bunlar şimdi.
Evet.
Bunları görmeyelim yani. Dünyanın neresinde var ya böyle bir rezillik? Rezillik ya, böyle bir şey var mı?
Hocam
Avrupa... Yani o 12 Eylül darbesine ver yansını diyorsun. 60 darbesine ver yansını diyorsun.
Gerekçeli de bunların.
Tabii laiklik.
Gerekçeli tabii.
Yani bu böyle bir şey yok.
Hocam, daha komiğini söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parti kapatma davalarından bir tanesinde, ismini de vereyim, Emek Partisi kapatma davasında aynen şu ifadeyi kullanıyor. Bir ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı konuşmalar, bölünmeyi savunmak, fiilen eyleme geçmedikçe insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 17'ye aykırı değildir. 11. madde uyarında örgütlenme özgürlüğüdür, korunmalıdır diyor. Türkiye'yi mahkum ediyor. Aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsviçre'de Leyla Şahin isimli bir öğretmen hanımın derse başörtülü girmesi kararında, ve çok klişeci ifadeler bunlar ama bir dakika diyor, sen diyor derse başörtülü girersen çocukların üzerine de dini baskı falan filan diye başlıyor dans etmeye.
Tabii.
Ve İsviçre'yi haklı buluyor.
Öyle. Yani bunlar hiçbir zaman hak, hukuk falan
yok,
hikayesi
yok,
üzerine
yok.
Hareket etmiyorlar.
Kesin. Hala inanan varsa kendi sallayalım uyansınlar yani. Tabii tabii.
Yani herkes eşittir ama beyazlar daha eşittir.
Daha eşittir.
Bu kadar. Yani bunu konuşmaya gerek yok yani. Bu artık...
Daha nasıl gözümüze soksunlar? Kafamıza canım, vurdular, tabii, gözümüze tabii, soktular. Daha ne yapsınlar tabii yani?
Yani bunun şey yok yani. Başka izahı yok.
Dolayısıyla biz bu parantezi kapatma yolunda adımları atarken bazı manevralar yapıyoruz. Ama bu manevralarla ben şu tehlikeyi hissediyorum hocam. Üst devlet yönetimindeki akıl bu manevraları yapıyor ama maalesef arkadaki toplum lokomotiften kopar hale geliyor bu manevralara biraz inanıp gibi sanki.
Şimdi dolayısıyla aslında asıl mesele, Türkiye'nin asıl meselesi bir türlü bizim önümüzü açacak yol haritasını çıkaracak şeyin ne olduğunu bilmiyoruz, tamam mı? Yani ilk önce piramidin tepesi lazım bana. Yani bu ülkenin öncü kuşaklar lazım. Yani ben entelektüel aydın falan demiyorum bunlara. Ama her şeye rağmen.
Cumartesi akşam bir programınız vardı. Hem güldüm hem ağladım seyrederken, neyse. Kanalı bildiniz herhalde değil mi?
Evet.
Orada yani siz bunu deyince karşınızdaki koca koca insanların kalkıp ama işte bütün çocuklar eşittir falan demesi. Neyse.
Ya şimdi şöyle.
Zihin anlamda önde giden bir kuşak oluşturulmalı.
Entelektüelleri, aydınları, aydın entelektüelle karşıyım ben. Öncü kuşakları, yani onu kastettiğim şey o. Öncü kuşakları olmayan toplumlar kesinlikle karanlığa gömülmekten kurtulamazlar. Bu kadar. Yani dolayısıyla öncü kuşakların bir şekilde toplumu yönlendirmediği, yanlış yönlendirdiği, dolayısıyla dinsel bir sömürgeciliğin devrede olduğu toplumlar bir daha iflah olmazlar.
Uygulanmasına zemin hazırlandığı. Tabii. Tam tersi yani size belki sizi uyutuyorlar. Diyorlar ki işte bütün çocuklar eşittir falan filan. Ama kendileri daha eşit gördüklerini tırnak içerisinde. İşte o George Orwell'un tabiriyle kendileri daha eşit gördükleri çocukları alıp köy enstitülerinde şuralarda buralarda devşiriyorlar. Değil
tabii,
mi hocam?
Tabii tabii.
O romanların da bir prensibidir biliyorsunuz değil mi hocam? Primus inter pares diye. Dünya hukuk tarihine geçmiş bir garabettir. Tabii. Eşitler arasında önde gelen diye. Buyurun hocam, böldüm.
Benim söylediğim şey şu, yani insanları insafa davet ediyorum. Biraz ezbere konuşmasınlar. Şimdi birincisi şu, laiklik dediğimiz şey kendisini merkeze alarak her şeyi laiklik perspektifinden şekillendiren, konumlandıran bir şeydir. Bunu unutmayalım, tamam mı? Yani dolayısıyla kendisini merkeze yerleştirir laiklik üzerinden baktığımızda. O zaman laiklik üstü, seküler olmayan dinlerin bu dünyada yeri yoktur. Yani herkes laikleşecek, laikliğe göre konumlanacak. Yani i̇şte laik demin, dinler çıkacak ortaya.
İşte demin dediğim gibi yani.
Hristiyanlık laikleştirildi. Yani Hristiyanlığı din diyemezsin ki.
Tabii tabii, demin dediğim gibi. Bunu geçen programda da bahsettik. Siz söyleyince ben fark ettim. Daha tam araştıramadım ama inşallah öyledir. Bu Müslüman oldu demiştiniz. İsveçli felsefe profesörü Tina Lingbaum. O mesela liberalizm diyor en büyük totaliterliktir diyor.
Tabii.
Çünkü liberalizm şudur diyor. Hangi fikirden olursan ol o fikri savunma. Her fikre açık olu sana bastırır
tabii,
diyor.
Tabii. Yani
bu da laiklik için
görünmez bir totaliterizm var orada.
Daha tehlikeli.
Gizli el gibi.
Gizli el gibi.
Yani oradaki
1984.
Onların işte kapitalizmin şeyin kullandığı kavram ya bu. Adam Smith. Yani o kapitalizmin gizli eli. Tamam mı?
Tabii.
Yani bir şekilde tanrısal bir şey. Yani aynı zamanda kiliseden de devşirilmiş bir şey. Şunu unutmayın, bakın. Avrupa'da fiilen kilise olmayabilir. Hayatın içinde kilise olmayabilir. Ama insanların zihin kalıpları, sembolik dünyaları, hayal dünyaları kilise tarafından şekillendirilmiş.
O habitustan şey, yani fenomenizm diyorlar değil mi hocam ona? Çok müthiş bir şey. Evet,
tabii.
Fenomenoloji. Evet. Yani müthiş bir şey. Bu dinsel kalıpların neyi ifade ettiği. Nasıl Avrupa'nın hala gündeminde? Ya işte yeni geçirdik şu yılbaşı rezaleti.
Zihin kodlarını Hristiyanlığın şekillendirdiğini unutmayalım.
Hocam yeni geçirdik yani şu yılbaşı rezaletinde. Tabii.
Yani bu Hristiyanlıktan gelen bir şeydir. Yani bütün bu kullanılan kavramlar, çünkü Avrupa tarihinin en uzun kurumu, en uzun süreli yaşayan kurumu kilise.
Kilise tabii tabii. Aynen öyle hocam.
Yani
hala
boşuna yaşamadı. Boşuna yaşatmadılar.
Doğru.
Değil mi? Yani dolayısıyla şu an mesela Avrupa Birliği kuruldu. Nerede kuruldu? Roma Antlaşması'dır kardeşim.
Roma Antlaşması.
Niye Roma Antlaşması'dır kardeşim?
1952, 48, evet. 52 galiba değil mi? Yanlış.
Yani Roma Antlaşması. Niye Roma Antlaşması? Çünkü kilisedir kardeşim. Bütün, bakın dikkat edin.
Roma işte Vatikan.
Yani şimdi tabii ama aynı zamanda Roma geleneğinin de devamı bu.
Tabii Pax Romana.
Roma İmparatorluğu'nun.
Pax Romana, Roma barışının da devamı. Tabii.
Çok önemli bir şey yani. Bu yani Roma'nın ne alakası var şu an içinde yaşadığımız süreçte? İkinci Dünya Savaşı sırasında.
Tam tersi.
Sonrasında.
İkinci Dünya Savaşı'nda fırıldaklı devlet İtalya.
Tabii.
Hiç sıfır.
Ha, ama adamlarda tarih bilinci var.
Tabii.
Adamlardan bir perspektif var. Bizde yok. Yani
hocam,
entelijansiyası.
Yani Lord Byron affedersiniz manyak mı İngiltere'den kalkıyor geliyor 1808'de Osmanlı'ya karşı Yunan saflarında savaşıyor.
Tabii tabii. Entelijansiyası olmayan toplumların önlerini göremeyeceklerini söylerken entelijansiyası olmanın bir perspektif sahibi olmak, o perspektifi dolayısıyla nakış işlemek demek olduğunu bilelim. Hayatın her alanında.
Bir örnek vereyim. Çok absürt gelecek belki dinleyenler ama NATO'nun amblemi ne? Kuzey Yıldızı değil mi sözde?
Tabii tabii.
Kuzey Yıldızı nedir?
Bir de şeyine bak. Binasına
haç.
Bak. binası haç zaten.
Haç. Kuzey yıldızı da haç.
Tabii.
Christmas ağacının tepesindeki de haç.
Tabii.
İsa Aleyhisselam.
Ya adam NATO'yu kurarken bile bak yani. Aynen Avrupa Birliği'nden bahsettik. NATO'yu kurarken bile haç şeklinde yapıyor. Tabii. Bu açık yani.
Tabii.
Yani istediğin kadar dine küfretsen bu din seni şekillendiriyor hala. İstediğin tabii. kadar hayır dine küfrettikleri falan yok. Yani orada laga luga laf ediyorsun. Yani.
Sen de küfret diye bak ben küfrediyorum diyor.
Tabii. Ama öyle bir şey yok. Yani kendileri hayır başka türlü tarihe baktığında bakın şöyle bir şey var. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Bakın Avrupalılar devleti bilmez. Avrupa'da ta Greklerden itibaren şehir devletleri vardı.
Tabii.
Şehirdir. Devlet fikri yoktur Avrupa'da tamam mı? Avrupa'da devlet fikri Roma ile birlikte devlet fikrine ulaştılar. Roma İmparatorluğu affedersiniz. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu da böyle kurulmuş bir şey değildir. Gene dışarıdan gelen bir şeydir. Yani doğudan gelen bir tecrübedir. Dolayısıyla modern devletin, ulus devletin kurulması hikayesi kiliseyle birlikte söz konusu olmuştur. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani Avrupa'yı ayakta tutan şey nedir? Kilisedir. Yani 1000 yıl orta çağları bilmem ne kilise. Falan filan diyorlar. Yani bütün yani ümmet fikrini, Hristiyan ümmeti fikrini geliştiren ve bunu hayatın her alanına yayan, bütün kurumlara yayan, bütün Avrupa'yı ayakta tutan, birleştiren, bir arada tutan
Almanya'da kaç prenslik var hocam? Bismarck'tan önce.
350.
İtalya'da da bir o kadar.
Tabii.
Fakat Fransa...
Biraz daha az, evet.
Fransa şimdi söyleyeceğim dönemde de öyle. Fakat adamlar kalkıyor, Haçlı Seferi'nde 1 milyon adam topluyor.
Tabii.
Kimin sayesinde?
Tabii.
Kilise sayesinde.
Tabii. Yani o yüzden bunu unutmamak lazım. Yani asıl gelmek istediğim şey Avrupa laik değildir. Bunu unutalım. Yani kandırıyorlar. Yani Avrupa'daki laikliğin
ya adamların
varlık nedeni...
Kendi dinlerini zaten laisize etmiş adamlar. Sekülerite etmiş dinlerini.
Tabii tabii hayır şöyle. Yani bizdeki anlamıyla dini tümüyle hayattan uzaklaştırmak. İşte dinle siyasetin ilişkisini tümüyle koparıp... Dolayısıyla dini
yok
siyasete bulaştırmak. Böyle bir şey yok.
Yok öyle bir dünya.
Yani bugün Avrupa Birliği'nin... yine sürüklenmesinde motor vazifesi görmesinde kriz anlarında özellikle Avrupa Birliği'ni bir araya getiren kim? Papa kardeşim.
Papa,
ya.
Papa.
Papa'nın kanatları altında yükseliyor adamlar ya. Daha dün yaptılar bunu ya. Biz bunu gördük yani.
Tabii. Papa.
Tamam mı? Hayır bunu bilelim yani. Birleştirici bir ana unsurun gövdenin olması gerekir. Tamam mı? Yani Türkiye'de İslam dünyasında İslam dünyasında birleştirici unsur hilafettir. Tamam mı? Hilafet gidince dolayısıyla İslam dünyası paramparça olmuştur. Bitti. Müslümanların en temel problemlerinden birisi İslam dünyasının paramparça olmasıdır. Bunun nedeni İttihat-ı İslam'ın olmamasıdır. İslam birliğinin olmamasıdır. İslam birliğinin sağlanamamasıdır. Veya yok edilmiş olmasıdır. Bunun nedeni de hilafetin kaybedilmiş olmasıdır. Ha, şimdi bizim hilafeti, hilafet fikrini, İslam birliği fikrini savunmamız lazım. Nasıl savunacağız? İlk önce... Adam gibi Müslüman olmayı savunuyor.
Evet.
Haram helali gözetmeyen, çöpe atan, dolayısıyla
her şeye şekilde... müsait tiplerden
tabii,
olmayacağız.
Tabii yani. Olmaz. O zaman istediğin kadar İslam birliği falan filan diye şeyden bahset. Şeyden Hristiyanlıktan farksız bir şey olur.
Tabii.
Farksız bir şey olur. Yani ama fikir İslam dünyasının birleştirilmesi. Bütün kararlarının yani bütün Müslümanları ilgilendiren kararlarının ortak bir... hedef doğrultusunda alınması. Bunu kim yapacak? Hilafet yapacak. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla biz laiklik üzerinden kendi kaderimizi şekillendirebilecek, Müslümanlığımızı koruyabilecek bir birliktelik, bir merkez, bir üs kuramayız. Böyle bir şey yok. Bu saçma bir şey. Akideyi sakatlayacak bir şey. İnsanların bundan vazgeçmesi lazım. İki, laiklik bu toplumu bir arada tutan şey değildir. Kesinlikle bu toplumu ayakta tutan şey, geçen haftaki programda da konuştuk. Bu toplumu ayakta tutan şey, laiklerin zihin yapılarını, zihin setlerini belirleyen şey gene o ümmet fikridir. Merkez olma fikri,
tabii,
Türkiye'nin
tabii.
merkez olması, işte Kurtuluş Savaşı'nın bilmem neyin
örnek olduğu
örnek olması,
iddiaları.
Tabii
doğru.
Başka ülkelere falan. Bu Türkiye'nin merkez olması fikrinden kaynaklanan bir şeydir. Bu da ümmet fikriyle ilgili bir şeydir. Hilafetin dolayısıyla bu topraklardan çıkmış olmasıyla ilgili bir şeydir. Yani daha doğrusu hilafetin en gerçek anlamıyla bütün dünyada dünyanın kaderini şekillendirecek şekilde Osmanlı ile birlikte uygulanmış olmasıyla ilgili bir şeydir.
Tamam.
Yani bu var. Ya iki, bir de şu var. Bu toplumu ayakta tutan şey Osmanlı'dan bahsediyorum. Osmanlı toplumunu ayakta tutan şey farklı dinleri 72,5 diyelim milleti, ırkı, etnisiteyi, din müntesibini ayakta tutan şey laiklik değildir. İslam'dır kardeşim. Bunu anlaması lazım insanların. Yani ben Müslüman olunca öbürlerini kaldırıp çöpten ekizini atmıyorum. Batılılar bunu yapabilir. Hristiyanlar bunu yapabilir.
Yaptılar da.
Kendilerinden başkasına ait hakkı tanımayabilir. Bende öyle bir şey yok. Leküm dinüküm ve leydin.
Tabii.
Yani insanların beynini yıkıyorlar. Entelijansı olmadığı için, öncü kuşak olmadığı için, tamam mı? Yani aydınlar, entelektüeller olmadığı için bu toplumun sözcüsü olabilecek, bu toplumun inançlarının sözcüsü olabilecek insanlar olmadığı için, entelijansiyanın beyni yıkandığı için, celladına aşık edildiği için, tasmalı çekirgelere dönüştüğü için, televizyonlarda şurada burada cirit atıyorlar adamlar, tamam milletin beyni yıkıyorlar.
Hocam,
İslami kesimlerin sözcüleri de laikliği sanmaya kalkışıyorlar.
Bir örnek vereyim isterseniz, oradan araya gideyim. Şimdi anlatırken zihnimde canlandı. Hazar Hanlığı döneminde, yeni bunu okudum, çok çok hoşuma gitti. Hazar Hanlığı döneminde, demek ki 10. yüzyıl. Değil mi? Yani
evet.
1000 sene önce 10. Evet. yüzyıl. Hazar Hanlığı döneminde Hazar Hanı'nın başkentinde 8 tane baş yargıç varmış, hakim. 2 tanesi Hristiyanların davalarını, 2 tanesi Yahudilerin davalarını, 2 tanesi Müslümanların davalarına, 2 tanesi de henüz Müslümanlaşmamış Şaman, Maniist, Budist o bölgede varsa onların davaları. 1000 sene önceden bahsediyoruz hocam.
Yani
şimdi bize şöyle bir pompa enjeksiyon var ya, laiklik olmazsa başımıza elinde gürzlen bir adam gelir, herkesi zorla Müslüman yapar, olmayanı da keser.
Bu teokrasi anlayışıdır. İslam'da teokrasi diye,
İslam'da
bir şey
teokrasi diye bir şey yok.
Ya insanlar mal ya, çok affedersin. Çok özür dilerim. Yani bu ülkenin gerçekten önün açması gereken entelektüelleri, aydınları, işte milletvekilleri falan konuşuyor televizyonlarda.
Tembeliz hocam, kumuyoruz.
Yani tam anlamıyla, yani İslam'ın hayatın her alanına müdahale etmesini teokrasi olarak görüyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani teokrasi bütün şeyi kendi kontrolüne alması demek ve hiç kimseye hayat hakkı tanımaması demek. Yani bizde öyle bir şey yok ki.
Hudson'un o sözünü söyler misiniz hocam? The Venture of Islam'da söylediğini,
ya
ama tespitini.
Şöyle yani.
İsterseniz bir araya gidelim, sonra mı girelim? Veya bunu söyleyin, öyle araya gidelim. Bu çok önemli çünkü.
Tamam.
Yani hani vahdet ilkesinden bahsediyordu.
Yani şöyle. Yani bu kadar tevhide dayalı bir şey var.
Din.
Dolayısıyla din bunun totalleştirici bir şeye
olması
yol
lazım.
Gerekir. Tam tersi bir pratik çıktı ortaya. Yani nasıl bir şeydir ki bu? Yani bütün farklı dinleri, kültürleri, medeniyetleri bir arada yaşatabilecek, herkese hakkını verebilecek.
Tam bir çoğulculuk.
Tam anlamıyla bir çoğulculuk. Yani bu liberalizmin dibi yani, tırnak içinde. Tırnak
Tabii.
içinde söylüyorum. Liberalizmle alakası yok söylediğim şeyin de. İnsanların kafasında otursun diye bunu söylüyorum. Yani liberalizmle falan alakası yok. Farklılıkların, bütün farklılıklarını koruyabilmeleri kendisi. İslam kişinin kendi olmasına müdahale etmez. Tam tersi kendi olmasını talep eder.
Tabii, ferdiyet
sırrı. Ve bunun zeminini hazırlar.
Ferdiyet sırrı değil mi?
Tabii.
Açan ferdiyet, sırrı tevhidi,
biriciklik.
Bulan sırrı
biriciklik.
Tefriydi. Biriciklik.
Biriciklik.
Kısa bir araya gidelim hocam.
Tabii, Allah'ın esması bu çünkü.
Allah'ın esması bu çünkü. Herkes de ayrı tecelli diyor. Her insan ayrı bir değer halinde.
Özellikle Hazreti Peygamber'de aleyhisselam.
Amin. Allah'ımız helal edin. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra programımız devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Muhterem dinleyenlerimiz, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımızda ikinci bölümde devam ediyoruz. Bazı notlarımız falan doluyor, kusura bakmayın, zihnimiz dağılıyor böyle. Hocam, bu İslam kültürünün çoğulculuğundan, daha doğrusu İslam devlet anlayışının çoğulculuğundan bahsederek karşımızda bizim oluşturulmaya çalışan bir heyhülayı yıktık diye ümit ediyorum. Yani o heyhülada nedir? Bu bazen Müslümanlarda bile var. Yani geçen şeyle oturup biriyle konuşuyorduk. Yani çok bildiğimiz, güvendiğimiz şeylerden biri yani. Bizden diyebileceğimiz. Ya dedi, ben dedi bugün mesela olsa dedi saltanat gibi bir rejim istemem dedi. Ya şimdi saltanatı sana zorlayan bir İslam devlet modeli yok ki.
Tabii.
İslam inancı, İslam anlayışı yok ki saltanatı zorlayan. Bir de yani hangi saltanat? Bugün sen kendini yöneten insanları seçiyorsun. Ne oluyor, ne olmuyor? Ayrı mesele. Hocam, buradan devam edersek, yani bu kapıdan devam edersek, tam olarak zihinlerimizin nasıl mağlul hale getirildiğini nasıl özetleyebiliriz?
Ya şimdi şöyle, yani bizim medeniyet krizi yaşamamızla birlikte, yani Müslüman zihnini kaybettik zaten.
Kaybettik.
Yani Müslüman zihninin, Müslümanları düşünme melekelerinin yok olması ve dolayısıyla Müslüman zihnini niye kaybettik? Kendimize olan güvenimizi yitirdik. Karlofça-Pasarofça anlaşmasıyla birlikte başlayan bir süreç. İlk defa
toprak
Batılılar karşısında toprak kaybediyoruz.
1699'du değil
evet.
mi? Evet. Karlovç.
Ve o zaman yani Müslümanlarda müthiş bir şey var. Üstünlük psikolojisi var. O üstünlük psikolojisini yitirmeye başlıyorlar. Kendilerine olan güvenlerini yitirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ondan sonra siz kendinize olan güveninizi yitirmeye başladığınız andan itibaren zihniniz kaymaya başlar. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Dolayısıyla yenilgi psikolojisiyle hareket edersiniz.
Taklide başlarsınız.
Taklide başlar, palyaço olup. Halbuki bak ilginç bir şey söyleyeyim. Aslında Hristiyanlığın batıda yayılmasının en önemli nedenlerinden birisi yenilgi dini olmasıdır. Yenilmişlerin dini.
Yenile yenile kazanıyorlar yani.
Tabii yenile yenile kazanıyorlar. Böyle bir şey var.
Ve hocam benzer bir şey... ters örnek. Türk tarihinde mesela Hunlar devamlı Çinlilerle savaşıyor. Ve çoğu savaşta maalesef kaybediyor. Yani nüfustan falan. Fakat her kayıp kendi öz kimliklerine daha muhkem hale getiriyor.
Tabii. Yani ama buradaki şey öteki üzerinden kendini inşa etme çabası.
He.
Yani öteki...
Öteki üzerinden kendini tarifleme,
tabii.
tanımlama.
Bu yanlış bir şey bu. Yani bu sağlıklı bir şey üretmez. Tamam mı? Yani önemli olan kendin üzerinden bir şey üreteceksin.
Kendi yani ontolojik yapın üzerinden bir şey üretmek
tamamlayacaksın.
Lazım.
Kendi tamam. ontolojik varoluş sürecini tamamlayacaksın. O başkalarına örnek teşkil edecek. Yani kendini inşa etmeden başkasını inşa edemezsin. Başkasına bir şey söyleyemezsin. O yüzden şunu söylemiştik. Hatırlayalım. Yani önce insan sonra nizam esastır bizde. Yani önce insan inşa edilmiştir.
Evet.
Mekke süreci, Medine sürecinde nizam kurulmuştur.
Oluşan, inşa edilen insanlar kullanılarak da nizam oluşturulmuştur.
Tabii.
Siz insanı inşa etmeden nizam oluşturamazsınız.
Tabii. Yani oradaki nizam deyince sadece siyasi nizamı anlamamak lazım. Yani bir kültürel nizam kuruluyor. Bir
tabii. Habitus oluşturuluyor değil mi?
Habitus oluşturuluyor.
Zaman, zihin ve zemin.
Zemin, tabii. Yani dolayısıyla üçüncü aşamada da üçüncü aşamada da intizam oluşuyor. Yani buradan bir intizam çıkıyor. Yani bu intizamın yitirilmesi aslında bizim yaşadığımız şey. Dolayısıyla nizamı yitirilmesi, dolayısıyla insanı yitirilmesi.
O zaman sizin çok kullandığınız ifadeyle sabitelerden kopuş diyoruz buna,
tabii,
değil
tabii.
mi?
Tabii sabitelerden kopuş.
Şimdi geçen gün aklıma bir şey geldi hocam.
Bu İran meselesini...
Girelim ona isterseniz.
Tabii bitirmeyelim.
Peki o zaman...
Çıkmayalım.
Bunu ben şimdi bir söyleyeyim. Tabii, müsaadenize tabii. tam sizin dediğiniz nokta oraya getirdi çünkü beni. Şimdi mesela... Bir karşımızda bizim bir söylem var. Ve maalesef bunu Müslümanlar bile kullanıyor. İşlerine de biraz öyle geldiği için. İşte efendim bir lokma bir hırka yeter, züht, takva falan, kanaat bunlar. İşte bu yüzden bak İslam dünyası geri kaldı falan filan. Tarihi vakasına baktığınız zaman için İslam tarihinde zühtün, kanaatin, dönelim Türk İslam tarihine veya İslam tarihine. Zühtün, kanaatin en revaçta olduğu moda tabiriyle ve en iyi uygulandığı dönem İslam'ın ilk 3 asrı, 4 asrı. Osmanlı'nın da ilk 2-3 asrında
evet.
devletin, İslam devletinin, İslam toplumunun ve Osmanlı'nın en ileri olduğu dönem.
Eyvallah.
Teknikte de, teknolojide de, ilimde de, fende de.
Tabii.
Zühtün ve kanaatin terk edilip şahsi hayatın, hanların, hamamların, köşklerin, sarayların yapıldığı dönemde devletin de toplumunda epistemolojik araçlarda da gerilediği dönem.
Tabii.
Buyurun buradan yakın o zaman.
Yani buradaki şey şu. Yani ne kadar kendiniz olursanız...
Allah o da kadar, o kadar açıyor demek ki.
Önünüzü açıyor. Ne kadar kendinizden uzaklaşırsanız dünya başınıza bela oluyor.
Başınıza bela oluyor.
Bu kadar basit yani. Hayır yani eşyanın tabiatı bunu icap ettiriyor. Yani başka şey yok.
Başka bir izah yok.
Tabii başka izah yok. Neyseniz olsunuz. Olmalısınız. Yani neyseniz olmalısınız. Yani dolayısıyla Türkiye'de icat edilen seküler entelijansiya dünyada olup biten şeyleri ülkede olup biten şeyleri, ülkenin temel sorunlarını, Türkiye'nin ne olduğunu, Türkiye'nin başının ne geldiğini kavrayamıyor ya. Böyle bir şey yok. Bakın insanı çıldırtan şey bu. Yani iktidarın hesabını veremeyeceği, Tayyip Erdoğan iktidarın hesabını veremeyeceği en önemli şey Türkiye'deki İslami entelektüel birikimin bir şekilde buharlaşmasıdır. Tamam mı? Dolayısıyla bu konunun üzerine gitmeleri lazım. Yani İslami kesimler sekülerleşti kardeşim.
Evet,
İslami kesimler İslam'ın dışındaki perspektiflerle, seküler perspektiflerle bakıyorlar. Haramı helali dolayısıyla o yüzden birbirine karıştırdılar. Yani Müslümanların önünü açacak, Müslümanlara öncülük yapacak, Müslümanların zihnini açacak, dünyada olup biten şeyleri İslami bir perspektifle yorumlayacak öncü kuşaklar lazım. Bunlar olmadan olmaz. Bir toplum ayakta duramaz. Yani o yüzden el ulema ve resulü'l enbiya. Alimler, peygamberlerin varisleridir.
Hangi ulema?
Belli.
Belli.
Tabii bunu konuşmaya gerek yok yani. Ulema, alim hem İslam'ı iyi tanıyacak hem dünyayı iyi tanıyacak. Başka türlü oradan
önce
alim
nefsini tanıyacak.
Tabii kendini tanıyacak.
Önce kendini
enfes,
tanıyacak.
Ondan sonra afak.
Önce afaka açılacak. Kendine gelen ilhamla kendini tanıdıktan sonra kendine gelen ilhamla afaka açılacak.
Yani enfes ve afak. Yani bu değişik aşamalarda,
tabii,
değişik merhalelerde durduğunuz yere göre acayip anlam katmanlar olan zengin bir harita bu. Yol haritası bu.
Evet.
Yani ilk önce münferit gittiğimizde bunu açalım bakın. Bir ayet ya, acayip bir şekilde insanın zihnini açıyor. Yani münferit bir şekilde gittiğinizde, insan kişisi teki üzerinden gittiğinizde ne var? Kişinin ilk önce kendi içine, batınına, kendi iç dünyasına yönelmesi, kendisine çeki düzen vermesi, ondan sonra dışarıya açılması, dış dünyaya açılması. Ondan sonra ancak dolayısıyla dışa yansıması bunun. Biraz daha sosyolojik düzeme taşıdığımızda, daha bu münferit olan şeyi daha müşterek bir alana taşıdığımızda, ilk önce pergeli sabit ayağını buraya basmamız, bulunduğumuz yere basmamız, dolayısıyla İslam'a basmamız, hı-hı, dolayısıyla oradan afaka, oradan dünyaya, oradan bütün kültürlere, bütün medeniyetlere açılmamız.
Sıçramamız.
Acayip bir formül var burada.
Hocam bizim İran'ı isterseniz önümüzdeki haftaya mı bırakalım? Bir 10 dakika kaldı. Veya hayır, girelim ya, istiyorsanız.
Girelim, girelim.
Peki, buyurun.
Çünkü baştan
buyurun,
öyle girdik.
Buyurun.
Benim asıl söylemek istediğim şey şu. Yani burada İslam dünyasını gelecek yüzyıllarını şekillendirecek bir hazırlık yapılıyor. Bunu bilelim. Ve İran'ı hiçbir zaman yok etmeyecekler. İran'daki Şii rejimi hiçbir zaman yok etmeyecekler ve İslam dünyasının omurgasını %80, 85, 90 oranında Ehl-i Sünnet'in oluşturduğu İslam dünyasını acayip bir şekilde perişan edecek çok büyük bir projeyi devreye girdirecekler. Bakın burada şunu söyledim. Yani bunu bir arada konuştuk ama burada şu an bunu tekrarlamam lazım. Özellikle çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Şimdi İran bil fiil, fiilen siyasi olarak Arap dünyasını kontrol etmeye başladı. Bil kuvve kültür olarak da Türk dünyasını kontrol etmeye başladı. Yani İran kültürü, Fars kültürü Türk dünyasına acayip bir şekilde yayılmış durumda.
Tabii. Farisi'nin de etkisiyle.
Mesela Azerbaycan diyoruz biz.
Tabii.
Ya git Azerbaycan'a gör. %90 dün konuşuyor. Önceki gün konuşuyorduk bir Azeri arkadaşla. Azerbaycan'dan gelmiş birisiyle. Sordum dedim ne kadar Azerbaycan'da Şia'nın oranı? %90 dedi.
Tabii tabii. Çok da %90'dan da fazladır.
Yani Caferi'dir. %60 falan diye.
Yanılmıyorsam İran Azerbaycan'ı mı normal Azerbaycan mı?
Normal Azerbaycan.
Normal Azerbaycan'ın bir tek Kafkasya'ya doğru olan kuzey kesimleri. İşte Şeki, Zagatala falan oralardı Sünni. Dağıstan tarafı yani. Onun dışında Caferi.
Tam da burada bir şey var. Fakat dedi arkadaş, çok zeki bir arkadaştı. Şiilik bilinci falan yoktur dedi.
Hmm.
Tamam mı?
Yani Fars bilinci yok.
Tabii Şiilik, Fars bilinci falan yoktur dedi. Dolayısıyla bilinçli bir Şiilik değildir dedi. Yani böyle bir kültürel, geleneksel bir şey var, yapı var. Devam ediyor. Oradan şu çıkıyor. Yani biz özellikle tasavvuf üzerinden komünist tecrübe olduğu için insanların manevi dünyaları mahvolmuş durumda, iş dünyaları. Özellikle gönülleri aç. O insanları kalpten ve kalben yakalayacak tasavvufi yolculuklara, gayretlere, çabalara acayip bir şekilde ihtiyaçları var. Tamam mı?
Tabii.
Yani oradan girmiş olsak biz yani bu tür işte Balkanlar, Kafkaslar falan acayip bir şekilde
tarihte öyle olmuş.
Açılır. Tamam mı? Tarihte böyle teşekkül etti.
Böyle olmuş.
Böyle tezahür etti. Kesinlikle çok önemli. Öncü kolları, akıncıları,
gönül fethedenler. Doğru.
Dervişler yani, uç beyleri, akıncılar. Yani ilk önce o insanlar gidiyorlar, insanların gönüllerini fethediyorlar. Bir model koyuyorlar ortaya. Manyak bir şey ya. Bunun modeli
hocam,
yok dünyada ya.
Hindistan'da şöyle bir örneği var. Babür Hanedanlığı veya Gazneliler zamanı. Babür olabilir, pardon. İşte İslam orduları Hindistan'ın içine doğru ilerlerken bir yere geliyorlar. Balta girmemiş ormanlar. Bir yer. Tamam diyorlar, buraya da gel. Abi bakıyorlar, ezan sesi. Bir dakika diyor ya komutan. Nasıl yani? Giriyorlar köye. Müslüman köyü. Nasıl oldu? Ya buraya diyorlar bundan 50 sene 30 sene önce Çişti Hazretleri'nin müridanından biri geldi, yerleşti, hepimiz Müslüman olduk diyor.
Şimdi bakın burada özellikle bir şeyin altını çiziyorum. Bu insanlar anlayamıyor, bazen zorlanıyor. Biraz da hak veriyorum. Zorlanmalarına hak veriyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyden mezhepçilik yaptığımız şeklinde bir sonuç çıkıyor. Hayır. Yani böyle bir anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Ben mezhepçilik yapmıyorum kardeşim. Bunun en önemli ispatı şu. Kesinlikle İslam dünyasının her şeye rağmen birbirine girmemesinin, birbiriyle boğuşmamasının, dolayısıyla Batılıların oyunlarına püskürtmesinin tek yolu var. Birinci olarak ilk yol
mezhepçilik
kesinlikle
yapmamak.
İran, Mısır ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi.
Evet.
Bütün hedeflerini birleştirmesi, siyasi olarak, iktisadi olarak, kültürel olarak vesaire. Ha, şimdi İran buna gelir mi? Gelir kardeşim. Gelmez diye bir şey yok. Çünkü acayip bir şekilde yalnız zaten. Azınlık psikolojisi var, tamam mı? Ha, siz eğer bunu fark etmez de İran'ı karşınıza alırsanız başınıza belayı alırsınız.
Tabii.
Çünkü Batılılar acayip bir şekilde İran'ı kullanacak durumdalar. İki, İran'ın kullanılmaya müsait bir kitlesi var. Bir entelijansiyası var. Bir teknolojisi var. Bir ordusu var kardeşim ya, bunu görün. Yani Irak'ta öldürüldü adam ya. Bu basit bir şey değil. Yani Süleymani denen adamı Irak'ta öldürdüler. Halep kasabı denen adamı Irak'ta öldürdüler. Ne işi var Irak'ta?
Tabii.
Demin Allah Allah.
Geçen programın başında söyledim ya.
Tabii. Ne işi var Irak'ta? Ne işi var Suriye'de?
Haydut devlet diyor. Amerika'nın diyor Suriye'den. Mesela Irak, o kadar ironik ki. İran devleti açıklama yapıyor. Haydut Amerika diyor. Kendi toprakları dışında adamı. La oğlum, öldürdüğü adam senin adamın da, Irak'ta ne işi var o zaman yani?
İki. Bak burada ikincisi şey şu. İkinci özellikle vurgulamak istediğim şey. Yani bu İran'ı Batılıların kucağına itmemek. Dolayısıyla İran'ı bizim kendi içimizde tutmamız. Dolayısıyla ayartılmasını önlememiz lazım. Tamam mı?
Evet.
Biz bunu yaptığımız zaman huzur yüzü görmüşüz İslam tarihi boyunca.
Tabii.
Eğer bunu yapamazsak kesinlikle İslam dünyasında kan gövdeyi götürür. Bunun altını çiziyorum. Tamam mı? Yani şu an onu yaşıyoruz zaten. Kimse Mekke'nin, Medine'nin güvende olduğunu hissetmesin. Böyle bir şey yok. Yarın İranlıların orayı cehenneme çevirecek bir saldırı yapmamalarının hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantisi yok. Bunu bilsinler. Vay Suudlar bilmem ne yapıyor falan diye.
Tabii.
Acayip bir şekilde bir mazlum psikolojisiyle kendilerini haklaştıracak bir psikoloji geliştirebilirler. Çünkü kendi dünyalarında yaşıyorlar. Suudlar kendi dünyalarında yaşamıyor. Köpekler yani. Çok affedersiniz. Yani Amerikalıların, Batılıların, Yahudilerin finolunu yapıyorlar. Çok özür dilerim yani.
Bunu, estağfurullah.
Bu ifadeyi kullanmak istemezdim.
Hocam yani netice itibarıyla
ama
yarın
bunu kesmesinler
öbür gün
arkadaşlar.
Peki söyleyelim hocam. Yarın öbür gün Suud'dan İran'a bir füze atılırsa ne olur mesela?
Tabii. Yani bu çok özür dilerim ama bu berbat bir şey bu. İkincisi İran'ın önünün açılması. Bakın dikkat edin. İki Şii hilali çekildi. Yani bil fiil Arap dünyasını siyasi olarak kontrol ediyor bütün Şiiler. İranlar. İkincisi bil kuvve. Bir de kuzeye doğru Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasını.
Horasan, Türkistan'a doğru.
Tabii. Kültürel olarak Türk dünyasını kontrol ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi tehdit ediyor şu an İran. İran'ın önümüzdeki süreçte en önemli tehditlerden birisi, Türkiye'nin önündeki en önemli tehditlerden birisi İran'dır. Türkiye'nin sürekli teyakkuz halinde olması lazım. Bunu düşman olarak görmemesi şartıyla.
Tabii.
Düşman olarak gördüğü zaman karşıdakine koz verir. Tamam mı? Biz oyunlarına, tezgahlarına gelmeyeceğiz ve unutmayalım. Bakın insanlar hala onu söylemeye çalışıyorlar. Türkiye laik devlet, dolayısıyla sen Türkiye'yi mi savunuyorsun falan. Bu laik devleti, hayır ben laik devleti sanmıyorum. Bu laik devlet hikayesi parantezdir, geçicidir. Türkiye köklerine sahip çıkacaktır. Yeniden zaten sahip çıktığını gösterdi. İslam dünyasında bunun karşılığı üretildi. Dolayısıyla buradan kendimizi kandıracak bir şey çıkarmayalım. İslam dünyasını toparlayacak biziz. İranlılar değil.
Evet.
Yani bu ırk üzerinden kurduğum bir cümle değil. Yani bu ehli sünnet üzerinden, ehli sünnetin ancak omurga olduğunu bilen, ben bunu söylüyorum. Bakın vaka nedir? İslam dünyasının omurgası nedir?
Ehli
sünnettir. Peki yapılmak istenen şey nedir?
Şia'ya doğru.
Tam ehli sünnet. Ehli sünnetin ilk önce parçalanması, siyasi olarak parçalanması, entelektüel olarak, zihni olarak, sekülerleştirilerek zihinlerinin paçavraya çevrilmesi. Değil mi? Dolayısıyla
zihnin parçalanıp devletçikler haline getirilmesi.
Tabii ilk önce zihnin parçalanması. Dolayısıyla kantonlar, devletçikler falan olarak parçalanması. Bu olacak iş değil. Yani bu kabul edilemez. Yani dolayısıyla İslam dünyası toparlayacak şey nedir? Ehl-i sünnet omurgadır. Bu kadar net. Yani %90 oranında Müslümanların nüfusunu ehl-i sünnet oluşturuyorsa omurga orasıdır kardeşim ya. Allah
tabii.
Allah. Ben ehl-i sünnet omurga yıkılmamalı, parçalanmamalı, özenle korunmalı derken mezhepçilik mi yapmış oluyor? Omurga yitirdiğimiz zaman diğer yönelimlerin, mezheplerin, anlayışların yaşaması da mümkün değil ki.
Tabii.
Onlar da birbirlerini boğazlayacaklar.
Hocam,
yani omurgayı koruduğumuz zaman biz ancak varlığımızı koruyabiliriz. Farklılıklarımızı koruyabiliriz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak yaşatabiliriz.
Bir de hocam şunu da söyleyelim. Hani demin dedik ya, Türkçülük mü yapıyorsun, Türk devletini savunuyorsun? Karşı, yani bahsettiğimiz örnekteki, endişe ettiğimiz İran örneğindeki örnek, geçen programın başında ben biraz ifade etmeye çalıştığım gibi, aslında bakarsanız bir mezhep devleti de değil. Bir Farsi devleti karşımızda.
Tabii.
Bakın buna mesela çok güzel bir örnek sizin söylediğinize. Muktedai Sadr. Bu adam ara ara ya bir dakika diyor, ya biz Irak Şiisiyiz diyor. Fakat bu adamcağız şu konjonktürde bunu diyemez hale geldi.
Tabii.
İran mazlum hale getirildi ya Bağdat'ta.
Tabii.
Bakın İran, Tayyip Bey çok güzel söyledi geçen hafta o CNN Türk yayınında. Bu dedi nasıl bir tezgahsa dedi. Bağdat'ta öldürdüler dedi Süleymaniye'yi.
Bitti.
Demek ki ben çok müsterih oldum. Türk devleti bunu okumuş.
Tabii, yok. Yani ha, şey
yani bu hocam İran'da, Irak'ta İran aleyhtarı gösterilere büyük kısmına Iraklı Şiiler katılıyor. Bir dakika diyor, biz sizden önce Şiiyiz. Bize Farisiliği pompalamayın diyen adamları susturdular bakın. Bu bir. İki, Lübnan Şiası da buna karşı.
O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok özür dileyerek bunu söyleyeyim. Yani bizim özel görüşmelerimizden, yani başta Tayyip Bey olmak üzere diğer ekipten, yani baş başa kafa kafaya verdiğimiz, yaptığımız görüşmelerden de mülhem. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 10 senedir yaklaşık 10-12 senedir Ehl-i Sünnet Omurga diye bir kavramlaştırma yapıyorum. Bunun üzerinde cümle kuruyorum. Yani bana söyledikleri şey şu, pratikte de bunun gerçekleştiğini görüyorum. Yani bu bizim zihnimizi aştı. Yani biz dünyaya ne sunacağız? Bizim sunacağımız şey ne? Selçuklu Osmanlı geleneği. Ya bu ne? Ehl-i Sünnet Omurga. Yani Ehl-i Sünnet, yani dikkat edin, külliyenin inşasında bile bunun şeyi var.
Mimari
Selçuklu Osmanlı karışımı.
Demin dedik ya, fenomenizasyon önemlidir.
Tabii. Yani dolayısıyla Türkiye'nin geliştirdiği dış politikadaki şeye bakın.
Açılıma.
Dile bakın. Kurduğu dile bakın. Açılıma bakın. Ne var orada? Yani Suriye'de özellikle bu omurganın korunması için bir politika izliyor. Bu çok önemli bir şey. Bak, yani zaaflarına rağmen, Suriye'de yaptığımız yanlışlıklara rağmen bunun altını özellikle çiziyorum. Böyle toptan gitmek istemiyorum. İki, Mısır'da da yaptığımız yanlışlıklara rağmen o omurganın korunması üzerinden gidiyor. Bu çok önemli bir şey. Katar'a bizim yerleşmemizin nedeni o Ehl-i Sünnet omurganın korunmasını garanti altına almaktır. Yani bir taraftan Yemen, yani eğer biz orada olmasak İranlar acayip bir şekilde sapıtır.
Hocam zaten Bahreyn
tabii
gitmiş durumda.
Ya Afrika, oradan Afrika'ya da açılıyoruz.
Tabii.
Ta Somali'ye.
Katar'dan aşağıdan Afrika'ya da açılıyorsunuz. Doğu Afrika'ya.
Bu stratejik yani. Olarak stratejik açılıyor.
Somali, Sudan.
Tabii. Ya biz oradan açılıyoruz.
Tabii.
Tamam mı? Ya bu çok önemli bir şey.
Aslında Afrika'ya açılan en önemli ayaklardan bir tanesi de Libya.
Tabii.
Bakın yani, çok ilginç. Önce yani Kaddafi'yi öldürdüler.
Ve orada da İran'ı destekliyoruz biz.
Mısır'da tabii.
Mısır'da da Libya'da da. Yani bu Ehl-i Sünnet omurga. Ehl-i Sünnetçilik değil bu. Yani Ehl-i Sünnetçilik olsaydı İran'la kapışırdı. Yani geri zekalı yerine koyuyorlar insanı ya. Eğer Ehl-i Sünnetçilik olsaydı bu, mezhepçilik olmuş olsaydı İran'la boğaz boğaza gelirdik. Hayır. Yani biz asaleti temsil ediyoruz. Adaleti temsil ediyoruz. Hakkaneti temsil ediyoruz. Omurgayı temsil ediyoruz. Yani herkesin biricikliğini temsil ediyoruz
hocam,
kardeşim ya.
Bakın dile kolay. 1639 Kasr-ı Şirin. 1639 Kasr-ı Şirin'den
savaş
bugüne
yok ya.
Savaş yok İranlarımızda.
Bitti.
Yani ben 1639'da laik mi oldum?
Tabii. Hayır, yok öyle bir şey.
Daha ne? Niye ben savaşmayayım İran'la?
Millet alakası
tabii.
Yok ki.
Yani kaldı ki İran son 1500 bin yıldır Türk
hale daha laik bıraksaydın gibi. Zaten acayip bir şekilde İran'la kapışırdık biz. Bakma sen.
Tabii.
Acayip bir şekilde.
Yani
çünkü İran'da İslam rejimi kuruldu bilmem ne falan tabii diye dün acayip bir şekilde küfreden insanların, hakaret eden insanların bugün İrancı kesilmeleri nasıl enteresan bir şeydir. Tuhaf bir şey.
Amaç o değil miydi hocam? İşte geçen verdiğim örnek. Yani.
Bu arada bitiriyoruz anladığım kadarıyla.
Yani son 1-2 dakikamız
tamam.
Hocam.
Ben şöyle bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Buna mutlaka dikkat çekmemiz lazım. Türkiye'de bunu yazdım ben. Yani böyle 1-2 paragrafla yazdım. Kimse yazmıyor. Kimsenin konuştuğu yok. Kimsenin derdi yok. Belki ürküyor bilmiyorum. Veya dünyadan haberi yok. Türkiye'de hem devlette hem hükümette hem de muhalefet partilerinde çok güçlü bir İran lobisi var. İrancı lobi var. Acayip bir şekilde paralel devlet olarak örgütlenmiş durumdalar. Bunu hatırlatıyorum.
Hmm. İran'ın zaten 6. kol faaliyeti tarihe meşhurdur.
Tarihte ve çok meşhurdur yani. Bu bütün, tabii. Bakın ayrıca başka bir şey, bununla ilintili, bununla dolaylı olarak irtibatlı bir şey söyleyeyim. Mesela Arnavutluk'ta çok güçlü İran. Nerede güçlü? Yani özellikle piramidinin tepesinde, yani Arnavutluğu bir şekilde FETÖ tarzı örgütlenme buradan geliyor işte.
Tabii takiye tabii üzerinde. FETÖ oradan geliyor.
Yani en ülkeyi şekillendiren, en piramidin en tepesine kilitleniyorlar. Yani ülkenin en etkili, yetkili isimlerini bir şekilde kendi yanlarına çekiyorlar. Nasıl çekiyorlar? Bakın Türkiye'de 700 küsur Alevi dedesinin kuma götürüldüğü ve orada bir şekilde bir eğitimden geçirildiği konuşuluyor. Lütfen bunları hafife almayalım.
Yok, bizim istihbarat kaynakları bunu tespit etmiş.
Tabii bir Caferileştirme projesi var.
Projesi var.
Türkiye'nin Farslaştırılması, Türkiye'nin içine tam dışarıdan bir hançer saplanmasıdır bu. Bu budur. Başka bir şey yok.
Hocam daha tehlikelisini söyleyeyim. Farslaştırmaya da gerek
bu
yok.
Bu mezhepçilik değil. Hala mezhepçilik diye anlayan insanlar var. Yani İran vahdetten yanaymış, tevhidden yanaymış, ittihadın yok böyle bir şey. O zaman niye kan döküyor kardeşim? Suriye'de döktüğü kanın hesabını nasıl verecek? Yemen'de döktüğü kanın, yok Suudlar falan. Suudlar ehli sünnet temsil etmiyor. Bunu anlamıyor musunuz daha? Amerikalıların uşağı.
Yani
Müslümanları temsil etmiyor Suudlar.
Bakın ilginç bir şey gene.
Bakın bunları İranlara söylüyorum, İrancılara. Yani Suudlar İslam'ı, Müslümanları Suudi Arabistan'da temsil etmiyor Suudi yönetimi.
Tabii ki.
Hocam, oradan yola çıkarak Müslümanları bizi aptal yerine koymasınlar. Böyle bir şey yok kardeşim. Yani kesinlikle biz bunu yutmayacağız. Bu zoka yutmayacağız. İranlar acayip bir şekilde hiçbir şekilde vahdetin, İttihadı, İslam'ın izini sürmediler. Sadece Fars İmparatorluğu'nun izini sürüyorlar. Bu kadar.
Şia'yı bile estağfurullah bir aparat olarak kullanıyorlar.
Kesinlikle.
Esas hedefleri Fars İmparatorluğu'nu kurmak.
Bu kadar. Ve İslam dünyasını karıştırmak.
Bir adım daha ileri atayım. İran entelijansının Şia'ya bu kadar sahip çıkmasının sebebi bile kendilerinde İslam Sünni omurgaya dahil olurlarsa Fars geleneğini kaybedecekleri korkusuyla kendilerine münhasır bir alan oluşturmak.
Ya insanlar,
aynı İngilizlerin Anglikanizmi gibi.
Ya bir de şunu düşünsün insanlar ya. Kardeşim yani Mısır'da nefes bile aldırtmadılar.
Şimdi
Müslüman yönetime İran'da, tabii Sudan'da Sudan'ı yok ettiler ya. Tarihten sildiler. Neredeyse topraktan da haritadan da silecekler. Tarihten silindi Sudan. Cezayir aynı şekilde. Cehenneme çevrildi değil mi? Ama İran'da Şii devletinin en güçlü şekilde, en güçlü Şiilik üzerinden, en katı dogmatik Şiilik üzerinden ayakta durması için her türlü desteği veriyorlar. Bu kadar. Bu mezhebi bir analiz midir? Lütfen yani. Allah'tan korkun ya.
Hiç alakası yok.
Gerçekleri söylemek, hakikat neyse onu haykırmak mezhebi bir analizm oluyor. Nereden çıktı ya?
Hocam bunu kendileri düşünsün.
Bunu özellikle söylüyorum. Bak,
bunu desinler ki bizi niye bu adamlar bize engel olmuyor, bizi niye destekliyor?
Tabii.
Demin geçen programda bahsettiğimiz hani böyle bir alana kontra bir giriş yapıp karşı tarafı güçlendirme. Şimdi Husiler Yemen. Program bitti ama yani bitirmemiz lazım ama çok kısa bir örnek vereyim müsaadenizle. Husiler ta işte Zeydiler de deniyor. İşte Hicri 1. 1,5. asırdan bu yana Zeydiye diye bir kendilerine göre bir mezhebi kabul ediyorlar. Ve yani şöyle deniyor. Mesela Zeydiler sahabeye küfretmez. Hulefai Raşidini kabul eder. Beddua etmez. Fakat işte hilafet Muaviye'nin değildi. Hazreti Ali'nin şeyini Hazreti Hasan'ın hakkıydı. Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'nin hakkı gibi bir iki mülazaları olan ama itikatta, amelde hemen hemen eşittir Ehl-i Sünnet'te bir mezhep iken Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suud'un tasallutuyla saldırmasıyla İran'ın kucağına itildiler.
Evet.
Ya bu adamlar burada 1000 yıldır ılımlı bir Şia etkisiyle hiçbir ses çıkartmadan yaşıyor idi de niye musallat oldunuz gidip Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud olarak?
Eyvallah.
Ama o musallatlığı sayesinde İran geldi oraya çöktü. Evet. Peki hocam yani herhalde yeteri kadar söylemek istediklerimizi söyleyebilmişizdir inşallah
evet, yani,
diyoruz.
Bayağı konuştuk. Başka konuşan yok bu meseleleri. Türkiye'de enteresan bir şey. Yani acayip bir şekilde insanların beyni yıkanıyor. Allah yardım etsin.
Hocam şeye girmek istemiyorlar çünkü günlük politikayı takip etmek daha kolay. Yani işte oradan ne olacak? Irak hangi, İran hangi Amerikan hedefini vurur? Amerika hangisini? Böyle yüzeysel ve sati şeyleri takip
bak,
daha kolay.
Bak tam bu madem öyle şu cümleyi kuralım. Türkiye'deki seküler aydınların, entelektüellerin müthiş bir zaafı var. O görünenlerden yola çıkarak okumaya çalışıyorlar.
Evet.
Sığ bir okuma biçimi. Amerika İran'ı vuracak. Amerika İran'ı hiçbir zaman vurmayacak.
Ya vurur da.
Bunu görmen lazım.
Amaçtan yani, vurur, göstergelik
vurur
yani.
İran gibi bir aset varken İran acayip bir şekilde kullanmak mümkünken niye vursun ki ya? İslam dünyasını karıştırmak için kullanılacak bir şey FETÖ'yü yok eder mi? FETÖ'yü verir mi Türkiye'ye? Acayip bir şekilde hem Türkiye'yi karıştıracak hem İslam'ı dönüştürecek bir proje bu. Bundan imkan olabilir mi? İran'da böyle bir şey. Aynı şey İslam dünyasını karıştıracak, fitne fesatla cehenneme çevirecek, dolayısıyla kanın gövdeyi salımı götürmesi sağlayacak bir araç.
Bu İslam kendi içinde çatışmalı diyorsanız bunun en iyi aracı İran.
Tabii, bunu nasıl göremiyorsunuz? Göremiyorlar işte.
Hocam çünkü bu tip derin okumaları yaparlarsa kendi varlık değerleri de sorgulanacağı için yapamazlar. Yani. Zihin orada bir açılırsa neyse girmeyelim oralara, hala bazı yasal engellerimiz var. Çok kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Önümüzdeki hafta gündem bizi nereye götürür? Kavramsal konularda, yani teorik konularda kalır mıyız? Yoksa gene teorik konuların yönlendirdiği gündemi içine çekecek bir yere girer miyiz? Zaman gösterecek deyip hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.